A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Doktor Oktar Babuna ile sunduğumuz programımızın bu haftaki konuğu nöroloji uzmanı Doktor Oğuz Bak bizlerle birlikte. Kendisiyle bu hafta uyku apnesi, migren, vertigo baş dönmeleri ve çeşitli nörolojik rahatsızlıklar hakkında sohbetimiz olacak. Hoş geldiniz programımıza Oğuz
Hoş
Bey.
buldum, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
İlk isterseniz uyku apnesiyle başlayabiliriz. Toplumumuzda sık görülen ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen bir hastalık uyku apnesi ve tedavisi var, mevcut ve tedavi edilebildiğinde olumlu sonuçlar alınabilen bir hastalık. Kısaca uyku apnesinde uykuda solunumun durması gibi biliyoruz. Ama tabii çok daha detayları vardır. Biraz bahsedebilir misiniz?
Şu anda hani tıp dünyasında bir diyabet kadar, kardiyovasküler hastalıklar kadar yer kaplayan, önemli riskleri olan, ciddi sorunlar, sonuçlar doğuran bir rahatsızlık. Tabii en büyük bulgusu horlama. Horlamanın altında biz apne arıyoruz. Apne ne demek? Apne aslında nefesin uyku sırasında 10 saniye ve üzerinde durması demek. Nefesin duraklaması demek. Uyku apne hastalarında işte bunların sayısını biz takip ediyoruz, araştırıyoruz. Bu hastalığı tabii tespit ederken sorgulamayla ortaya çıkan bir hastalık veya hasta yakınının şikayetiyle hastalar bize gelebiliyor. En belirgin bulgusu horlama. Ya hastanın eşi, hani eşim gece horluyor, rahatsız oluyoruz. Bazen bu horlama sırasında nefesi duruyor, iç çekmeler oluyor. Hareket ettirmek zorunda, onu dürtüklemek zorunda kalıyorum tekrar nefes alması için diye şikayetlerle geliyor. Daha bilinçli hastalarımız, ben hem gece horluyorum, hem kilo alıyorum, hem gündüz uyku basmalarım oluyor. İşte araba kullanırken, mesela bazı trafik kazaları, işte şoför uyudu, araba kaza yaptı. Çoğunluğunda uyku apne hastalığı var. İşte yemek yiyorum öğlenleri ya da böyle ikindi vakti, dayanılmaz bir uyku çöküyor bana. Uyku apnesinin belirtileri bunlar. Çünkü gece beyin dinlenmediği için, sürekli apnelere, nefes duraklamalarına girdiği için gündüzün hasta uykululuk hali yaşıyor. Yine minimum semptomlar var. Hastanın kilo alması, durdurulamayan bir, hani diyet yapıyorum, spor yapıyorum veya hiç yemediğim halde sürekli kilo alıyorum. Bizi hemen uyarıyor. Yani acaba horlamanız var mı, uyku apneniz var mı diye. Veya genç yaştayım ama tansiyonum yükseliyor. Kilo alıyorum, tansiyonum yükseliyor, diyabetim çıkmaya başladı. Hemen horlamayı, uyku apneyi sorguluyoruz. Bunlar bizim için emareler. Veya unutkan olmaya başladım, dikkat dağınıklığım başladı. Çabuk sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Psikolojim bozuldu, davranış bozukluklarım var. İşimde, gücümde performans azlığı var diye veya yakınlarının ifadesi veya hastanın kendi ifadesiyle böyle semptomlarla bize geliyorlar. Bu horlamanın basit mi, komplike mi? Yani altında bir uyku apnesi hastalığı var mı, yok mu? Bunu araştırmamız önemli. Biz tıp insanlar olarak bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastayı bir takım muayenelerden, testlerden geçiriyoruz. Öncelikle kan tahlilleri, solunum testleri, işte göğüs hastalıkları muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi gibi muayenelerden geçirdikten sonra, genel bir sistemik muayene yaptıktan sonra uyku testine yatıyoruz. Hasta önceden planlanmış bir şekilde bize geliyor. Laboratuvarımızda, uyku laboratuvarımızda, sessiz bir ortamda, özel dizayn edilmiş bir ortamda ona bir takım kablolar bağlanıyor. Kafasına, beyin elektriğini izlemek için, uykunun derecelerini görmek için, işte gırtlağına, burnuna, yüzüne, bacaklarına, göğsüne bir takım sensörler, algılayıcılar yerleştiriliyor. Bunlarla hasta uykuya daldıktan sonra teknisyenimiz tarafından başka bir odada hasta kamerayla ve bilgisayar kaydıyla izleniyor.
İzleniyor.
Biz gece boyunca aşağı yukarı 300-400 dakikalık bir uyku periyodunda hastanın horlaması oluyor mu? Bunu kaydedebiliyoruz. Bu horlama sırasında nefes kesiliyor tabii ki. Ne kadar kesiliyor? Yani 10 saniyenin üzerindeki kesilmelerin sayısını.
Bir an önce söylediniz. Bir iki
dakika
dediniz.
Yani
yani
bazı
hayret verici.
Hastalarımızda
Değil mi? O da,
bir buçuk
evet.
iki dakika olanlar var.
Ölücü
Zaten
bir
orada
şey. Çok
teknisyen hemen
böyle.
içeri, teknisyen içeri giriyor ve hani hastayı uyandırıyor. Yani test sırasında kaybedilen hastalar var. kalp krizi geçiren ya da evet. ani ölüm yaşayan hastalar var.
Uyku sırasındaki ölümlerin çoğu...
Çoğu uyku apne hastalığı. Evet. Zaten riski burada. Yani uyku apne hastalığı varsa bu horlamanın altında riski nedir? Ani ölüm gece. Uzun vadeli kronik riski nedir? Önce damarları vuruyor, damarları yıpratıyor bu hastalık. Tansiyon yükselmesi, evet. kalp damar hastalığı, kalp krizleri özellikle genç yaşlarda. Serebrovasküler olaylar, beyin damarlarının yıpranması. Derken vücut yıpranmaya doğru gidiyor. Kilo alımı, obeziteyle beraber evet. dünya kadar zaten doğru. hastalık peş peşe geliyor obeziteyle beraber. Biz bu test sırasında bu apnelerin sayısını, niteliğini ölçüyoruz. Bu apnelerin tıkayıcı tipte mi, beyin kaynaklı santral tipte mi olduğunu da tespit ediyoruz. Çünkü ikisinin tedavisi çok farklı. Yani santral tipte olanlar beyin kaynaklı, onun tedavisi çok zor. Ama çoğunluk olarak Allah'tan hep tıkayıcı tipte hastalık yakalıyoruz.
Evet.
Ne oluyor peki bu tıkayıcı tipte? Dilinizin kökünün gevşeyip, yumuşayıp geriye doğru hava yolu üzerine, larynx üzerine, gırtlak üzerine çökmesiyle hava pasajı kapanıyor. Oradaki kaslar evet. gevşiyor, kendini bırakıyor. Hava geçerken titreşim yaratıyor, zor geçiyor, geçemiyor ve horlama ortaya çıkıyor. Aslında mekanizma bu. Tabii şurada bir yanılgı var. Yani izleyenlerimizin çoğu ya da insanımızın çoğu şöyle zannediyor. Burun etim var, ondan horluyorum. Burun kemiğim eğri, ondan horluyorum. İşte geniz etim var, ondan horluyorum.
Evet.
Dil köküm biraz büyük, aşağı evet. sarkmış. Bademciklerim var, ondan horluyorum. Doğrudur, bunlar da horlama yapar. Ama bunlar çok az bir kesim. Yani %10, %20'lik diyelim, kabaca söylüyorum. Bunlar bilimsel oranlar değil ama pratik olarak söylüyorum. %10'luk, %20'lik kesimde
evet.
bu üst solunum yoluyla ilgili sorunlar var. Ve bunlar basit horlama çıkıyor testte. Ve bir ameliyatla, kulak burun boğazı ameliyatla bunların hepsi düzeltilip tedavi olabilir.
Evet.
Ama bizim konuştuğumuz uyku apne çok ciddi bir mesele ve dil köküyle ilgili, daha aşağıdaki kısımlarla ilgili ve tedavisinde SPAP cihazı dediğimiz hava yoluna pozitif basınç yaratan bir cihazla uyuyorlar. Özel bir maske ile beraber. Bu cihazla uyuyarak ancak tedavi oluyorlar ve risklerden kurtulabiliyorlar.
Doğru ve bu önemli yani çünkü hakikaten evet. dediğiniz gibi ölümcül bir riski olan bir şey. Yani nefesin Aynen. durması ne demek? Tabii. İnsanlar nefesini evet. tuttuğun ne kadar tutabilir? Yani yarım dakika bile tuttu evet. değil mi? Ne kadar zorlayıcı bir şey. Evet. Bir dakikadan bahsediyorsunuz hatta evet. bir buçuk iki dakikadan. Yani evet.
Çok uzun süreler.
Çok uzun süre. Evet.
Aslında evet. pardon. Her insan uyuduğu zaman nefes borusundaki kaslar gevşiyor.
Gevşiyor.
Fakat horlamada bu gevşeme çok daha
çok
fazla
ileri safhalarda.
İleri safhada oluyor. Her şimdi horlaması varsa bir kişinin sabah kalktığında yorgun kalkıyorsa, dinlenemiyorsa evet. bunlar ilk anlamda önemli belirtiler.
Önemli belirtiler.
Yoksa daha başka neler?
Burada triyat çok önemli. Yani bu hastayı uyku testine götüren, teşhise götüren evet. İlk hani sorgulamada doktorun sorgulama ve bütün doktorlar bunu sorgulamalı. Hani sadece bir nörolog bu işte ilgilenen ya da bir göğüs hastalıkları uzmanı ya da bir kardiyolog değil. Bence bütün doktorlar, aile hekimleri dahil horlamayı, uyku apneyi sorgulamalı. Üç şey önemli. Bir, horlama var mı gece? Var. Bunun bir şahidi var mı? Genelde eşler. Evet, horluyorsun eşim gece diyor veya çocuklar.
Evet.
Anne horluyorsun, baba horluyorsun diyor. Üç, gündüz uykululuk hali. Gündüz uyku basmaları, kısa süreli dayanılmaz uyku basmaları. Bunlar ana teşhis koyacağımız şeyler, kriterler. Ama bunun altında daha böyle minor kriterler var. İşte kilo alımı, anlamsız bir kilo almaya başlama. Tansiyonunuzun yükselmesi. 30 yaşındasınız, horlamanız var ve tansiyonunuz yükselmeye başlamış.
Peki, hiçbir kilo, sebep bulunamıyor. Evet, evet. Kilo uyku apnesinin sonucu mu, sebebi mi?
Aslında sonucu. Yani önce horlama başlıyor. Yani geriye doğru hastayı sorguladığınızda bakıyorsunuz ki önce horlama başlamış ve hasta zayıfmış. Ben bir uyku apne hastasıyım. Ben 65-70 kiloydayken horlamalarım başlamıştı.
Allah şifa versin.
Ve daha sonra kilo almaya başladım. Önce anlam veremedim. Yemiyorum. Evet. Hani spor da yapıyorum. Futbol oynuyorum.
Evet.
Ama kilo alıyorum. Neden? Sonra uyku testine yatınca tabii her şey ortaya çıktı.
Evet.
Ama tabii sonra bu kiloyu vermek zor oluyor. Ama verilmeli. Çünkü
doğru.
Sizin uyku apnenizin şiddetini de azaltıyor aslında. Evet, belki hastalığı tabii. ortadan kaldırmıyor zayıflamak ama
etkiyi
o zayıflama,
azaltıyor.
Spor yapma sizin o hastalığınızın şiddetini çok ciddi oranda azaltıyor.
Evet.
Çünkü yani herkes yaşamak ister. Yani genç yaşta kimse kötü şeyler, sonuçlarla uğraşmak istemez. Felç olabilirsiniz gece.
Tabii.
Genç yaşta felç olduğunuzu düşünün ya da genç yaşta ağır bir kalp krizi geçirdiğinizi düşünün.
Evet.
Yani sevenleriniz var. Yaşamak istiyorsunuz. Bu dünyaya geliş sebebiniz var. Bir amacınız var. Yani erken ölümlere, erken yaşta, özellikle gece ölümlerine neden olabilen bir hastalık.
Evet. Her yaşta olabiliyor mu?
Çocuklarda da olabiliyor. Çok evet. Güzel bir konuya dikkat çektiniz. 6 ile 10 yaş arası, 15 yaş arası çocuklarda da oluyor olabilir. Bu hastalık. Yine aynı nedenlerle. Kulak, burun, boğazla ilgili geniz eti, işte ağız yapısı bozuklukları, burun evet. Yapısı bozuklukları, geniz yapısı bozuklukları, tonsiller neden olabilir. Ve uyku apne de olabilir. Dil kökünün geriye kaçmasıyla ilgili patoloji, mekanizma da sebep olabilir. Yani çocuklarda da oluyor bu olay. O yüzden çocuklara da yatırıyor. Onlarda süre biraz farklı. Onlarda 5 saniye ve üzeri nefesin kesilmesini kriter olarak algılıyoruz. Erişkinlerde 10 saniye ve üzerini algılıyoruz.
Evet. Ya her halükarda horlaması olana uyku evet. Testi yapmakta yarar var.
Evet.
Mutlaka
evet.
Girmeli.
Teşhis için evet.
Mutlaka girmeli.
Evet.
Bu uyku laboratuvarları pek çok hastanede var mı? Yoksa belirli yerlerde mi?
Artık Türkiye'de yaygın.
Yaygın.
Hemen hemen yani neredeyse Türkiye'nin dört bir tarafında var bunlar. Hem özel teşebbüs olarak hem devlet evet. Olarak insanlar daha çok ilgilenmeye başladı. Bununla ilgili 3-4 tane dernek var. Eğitimler var.
Evet.
Hem teknisyen yetiştiriliyor hem doktor yetiştiriliyor. Çok ciddi eğitimler, çok güzel eğitimler. Hani dünyayla da kafa kafayayız. Uyku apne konusunda çok ciddi bir bilinçlenme var ülkede. Sadece insanımız çok bilinçlenemedi bu konuda. Çünkü bununla ilgili çok fazla maalesef hani evet. Ekranlarda çok dile getirilmiyor. Getirilmesi gerekiyor. Yani evet. Gündeme getirilmesi gerekiyor.
Evet.
Çünkü bir diyabet kadar çok. Ben polikinliğimde işte günlük diyelim ki 20-30 hasta bakıyorum. Neredeyse en az 5 taneye tanı koyuyorum. Ve bu 5 tanenin 4'ü uyku apne çıkıyor. Bir tanesi basit horlama çıkıyor.
Evet.
4'ünde ağır uyku apne tabii, çıkıyor
doğru.
Ve cihaz veriyoruz.
Horlama çok yaygın,
ciddi
evet. Bilinen bir şey evet.
Evet. Yani
tedavi olarak da biraz önce kısaca değindiniz. CPAP evet. Cihazından bahsettiniz.
Onun ağırsa, dışında, orta evet. Ve ağır derece ise CPAP cihazından başka bir yöntem çok efektif olmuyor. Ama yapılan ameliyatlar var. Evet. Hani orta ve ağır dereceli olsa bile yine de kulak burun boğaz ameliyatları yapılabiliyor.
Evet.
Derecesini düşürmek evet. için çok nadir de olsa o tamamen ortadan da kaldırabiliyor.
Evet.
Bir takım şeyler, değişik teknikte ameliyatlar var. Dil köküne yapılan ameliyatlar var. Küçük dili işte küçültme, tonsilleri ortadan evet. Kaldırma, burun pasajını düzeltme gibi ameliyatlar yapılıyor.
Evet. Evet, uyku apnesiyle başladık.
Evet.
Günü şu anda mevsim olarak üst solunum yolu enfeksiyonları
evet.
Çok yaygın.
Evet.
Virüs enfeksiyonları.
Evet.
Buna bağlı olarak da bazı rahatsızlıklar, belirtiler ortaya çıkabiliyor. Mesela
evet.
Baş dönmesi vertigo evet. Diye olarak adlandırılan. İsterseniz ondan bahsedelim.
Evet. Çok ciddi bir sorun.
Evet.
Gerçekten acillerimize en çok nörolojik acilleri, hatta normal düz acillerimize de en çok gelen vakalar baş dönmeleri. Hemen her yaşta olabiliyor. Orta yaşta daha fazla, orta ve ileri yaşta daha fazla. Baş dönmesi aslında dengenizi nasıl kuracağınızı belirleyememe semptomu. Pozisyonu, uzaydaki şeyinizi, evet. Konumunuzu belirleyememe hadisesi. Ve bunu hasta bazen etraf döner tarzda hissediyor. Her taraf dönüyor fırıl fırıl. Bazen ben duramıyorum. Ayaklarım sanki böyle bir farklı topun farklı. Üstündeymiş gibi kayıyorum. Yer altımdan kayıyormuş gibi hissediyorum tarzında olabilir.
Evet.
Çeşitli şekillerde hasta ifade ediyor bunu. Ve beraberinde dramatik bir bulantı, kusma ve bunun aniden başlaması. Çok tipiktir. Özellikle iç kulakla ilgili olan böyle sabaha karşı başlar. Yataktan kalktım.
Evet.
İşte ezanı duydum, namaza kalkıyordum. Her taraf döndü ve kusmaya başladım. Bir daha da kalkamadım. Ve hasta acile geliyor.
Tipik özelliğimdir sabah kalkarken.
Bu iç kulakla da. İlgili hani evet. insanımız arasında kristal oynaması
evet.
Diye hep
evet.
Söylenir.
Bu
iç kulakta kristal oynaması diye söylenir
evet.
Bu. Tipik iç kulakta benin pozisyonel vertigo dediğimiz bilimsel adı olarak vertigo.
Evet.
Tipiktir bu hikaye. Sabah kalktım, her yer döndü ve evet. Bulantı kusma. Ve bir türlü ve gözümü kapatıyorum ancak öyle rahatlıyorum.
Evet.
Bu hastalara tabii bir takım pozisyon hareketlerle bu kristalleri yerine oturtmaya çalışıyoruz. Tedaviler yapılıyor ve beraberinde bir takım serumlar veriliyor ve istirahat tedavisi öneriliyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Özellikle 50, 60, 70 yaşlarındaki vertigolar biraz daha kıymetli oluyor. Neden? Riskli daha doğrusu. Aynı şey bir felç de olabilir.
Evet.
Sizin beyinciğiniz denge merkezinin bir parçası. sizin beyin sapınız denge merkezinin bir parçası.
Evet.
İç kulakla beraber çalışıyor. Oraya bir pıhtı atmış olması, orada bir kanama olmuş olması ya da orada bir tümör büyümeye başlıyor olması da aynı evet. semptomları yapabilir.
Doğru. Evet.
Tabii bu kadar hızlı, dramatik başlamayabilir. Daha yavaş yavaş. Günden güne, haftadan haftaya başlayabilir. Ama dramatik de olabilir. Böyle bir gün, bir saat içinde, birkaç dakika içinde de başlayabilir. Burada önemli olan beyni bir muayene edip, beyni bir görüntülemeden geçirip böyle şeyler var mı?
Evet.
Hani biz iç kulakta tedavi yapıyoruz ama acaba beyincik ne durumda, beyin sapı ne durumda, bunu bir gözden geçirmek lazım. O yüzden mutlaka bir nörolojik muayeneden ve beraberinde bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmek gerekiyor.
Yani hem beyincikten kaynaklanan vertikolar tabii. var hem iç kulaktan. Ama beyincikten çoğunluk, kaynaklanan daha riskli.
Daha riskli ama daha nadir.
İç kulaktan kaynaklı.
Çoğunlukla iç kulak.
Evet.
Yani toplumda gördüğümüz acillere en çok gelenler %90 iç kulak kaynaklı. Evet.
Bir virüs hmm. hastalığından sonra da görülebiliyor. Bir
en
de
sıkta,
selim
evet.
paroksizmal, benign paroksizmal evet. vertigo denen bir tipi de var. Nasıl ayırt ediliyor evet. bunlar?
Şimdi tabii bu biraz böyle işte klinikle, süresiyle ilgili. Genelde selim olanlar, iyi huylu olanlar böyle birkaç gün içerisinde ilaç vermeseniz bile kendi kendine yatışıyor. Ama
evet.
tabii bizim yaptığımız bazı manevralar var. Aslında ilkokulda öğretiyorlar. Salyangozcuk diye bir cihaz öğretiyorlar ya bize.
Evet.
Evet.
İşte o salyangozcuk denilen cihazın içindeki özel bir su... Ve o cihazın, o kanalın, o salyangozcuğun duvarındaki kristallerin organizasyonuyla ilgili bir şey. O kristaller o salyangozun içindeki suya serbest düşüyor. Bir geçirdiğiniz bir stres. Stres çok önemli bir faktör.
Evet.
Pek
evet.
dile getirilmiyor ama ağır bir stres, üzüntü, yorgunluk, işte ev işi yapma veya işte bir tarafta çalışma, bir yoğun iş hayatı veya geçirdiğiniz bir grip hastalığı veya geçirdiğiniz bir ishal, yaz dönemi de olabilir. Bunu tetikliyor. Hemen bu kristaller yerinden oynuyor. Suyun içine düşüyor. O kanalların içindeki suyun içine düşüyor ve serbest yüzmeye başlıyor. O kristaller bizim pozisyonumuzu algılayan kristaller.
Evet.
Suyun içinde serbest yüzen bir duba düşünün.
Evet.
Neredeyim ben? Pozisyonumu algılayamıyorum bir türlü. O yüzden fırıl fırıl dönüyor. Biz manevralarla bu dubaları yani o kristalleri ne yapıyoruz? Duvara yapıştırmaya çalışıyoruz. Yapıştırıp sonuçta hastanın normal dengesini algılamasını sağlıyoruz. Bir takım ilaçlar da veriliyor bunun için. Tabii bunların ağır şekilleri var.
Evet.
O cihazlar bozulabilir, enfekte olabilir. Onların içindeki o suların basınçları değişebilir. Mesela
evet.
Meniere hastalığı.
Evet.
Beraberinde işitme azlığı olabilir, çınlama olabilir ve kronik bir süreç alabilir bu hastalık. Onlar tabii kulak burun boğazın konusu. İş ameliyata kadar gidebilir. Onlar daha ağır vertigo konuları ve sürekli tekrarlar.
Hangi
genelde
durum?
Evet.
Pardon, buyurun.
Buyurun.
Hangi durumda MR çekilmesi gerekir? Hangileri?
Yani ben bir hekim olarak ben hepsini de çekiyorum.
Evet.
Çünkü öyle hastalıklar var ki, diyelim ki genç bir hasta, 25 yaşında bir bayan düşünün. Başı dönerek geldi. Dengesi bozuk. Muayene yapıyorsunuz, çok fazla bir şey yok. Nörolojik muayene de normal. Ama bir MR yapıyorsunuz, bir sürü MS plağı.
Evet.
Bir MS plakları beyin sapına yerleştiği için ya da denge liflerine...
Onu da açalım çünkü tabii. anlamayabilirler. Tabii. MS plağı.
MS, yani plak hastalığı.
Evet. Evet.
Yani hani şu beyindeki sinir kılıflarının iltihaplanmasıyla giden, işte bir takım sakatlıklarla kendini gösteren, en çok göze vuran, yani göz görme kaybıyla kendini gösteren ya da bir tarafa böyle uyuşmayla veya idrar kaçırmayla kendini gösteren bir hastalık. MS hastalığı
evet.
toplumda çok fazla, Türkiye'de
evet.
çok fazla. Bunu da merak ederler zaten izleyicilerimiz. Bunda da kendini vertigo ile gösterebilir. İlk semptom
evet.
vertigo olabilir, baş
Doğru.
dönmesi olabilir. O yüzden vertigosu olan herkeste bir
MR'ı
görmek evet. lazım. Çocuklar, 6 yaşında bir çocuk baş dönmesinden bahsediyor mesela. Ne olabilir? Çocuklarda daha da riskli. Beyin tümörleri çocuklarda çok fazla.
Evet.
Yani yetişkin insanda diyelim ki 20. sıradayken sebep beyin tümörü, çocukta 3. sırada.
Doğru.
Ama ilk sırada ne var çocukta? Baş dönmesi, migren. Çocukluk migreni. Kendini baş dönmesi ve bulantı kusmayla gösterebilir. Yani çocuğun midesi bulanıyor, kusuyor, başı dönüyor diyorsa hemen getirin bakalım. Büyük bir ihtimalle migrendir. Migren değilse vertigodur. Beynin pozisyonel vertigodur. O da değilse altından Allah korusun tümör çıkabilir.
Evet.
Bakmak lazım. MR'a sokmak lazım.
Evet. Tabii şimdi
tabii.
baş dönmesi önemli.
Önemli.
Evet.
Bir de baş ağrısı var. Şimdi
evet.
sindiroloji öyle bir konu ki yani
evet,
dünyanın en
evet.
yaygın
evet.
şikayeti baş ağrısıdır.
Evet.
Tabii baş dönmelerinden bahsettik. Çünkü mevsimsel olarak da artmış
evet.
durumda ama baş ağrısı zaten bir numaralı şikayet sebebi.
Evet.
Doktora götüren sebeptir insanları.
Evet.
İsterseniz o konudan da biraz bahsedelim.
Evet. bize geldikleri kadar en çok da şeye giderler zaten. Önce bir dahiliyeye giderler. Hani başım ağrıyor, bunun altından bir tansiyon çıkar mı? İnsanımız önce onu düşünür. Acaba evet. bir tansiyonum mu başlıyor benim? Veya bir sinüzitim mi var der. Kulak burun boğazıya gider.
Evet.
Evet.
Oysa ki tabii nörolog olduğum için taraf tutmuyorum ama hani nörologlar baş ağrısını netleştirme konusunda, sebebini bulma konusunda biraz daha başarılılar diğer arkadaşlarımıza göre. Çünkü daha geniş çaplı düşünüyorlar. Daha geniş bakıyoruz olaya. Evet, tansiyon da bir baş ağrısı sebebidir. Ama çok nadirdir. Ama şöyle bir durum var. İnsanımız bunu hep yanılıyor. Hatta bazı hekimlerimiz de yanılıyor. Başım ağrıyordu, tansiyonum işte 180'di. Şimdi burada 180 tansiyon mu baş ağrısını yaptı, baş ağrısı mı 180 evet. tansiyona evet. neden oldu?
Doğru.
Çoğunlukla başımızın ağrıması tansiyonumuzun yükselmesine neden oluyor. Ve biz zannediyoruz ki tansiyonumuz yükseldi, başımız ondan ağrıdı.
Evet.
Aslında tam tersi. Ve yanlış yere gidiyoruz. Tabii bilemez insanlar bunu. Dahiliyeye gidiyoruz, kardiyolojiye gidiyoruz. İşte araştırmalar yapılıyor. Bu arada hasta aslında belki de bir migreni var ya da bir gerilim baş ağrısı var. Nöroloğa uğramadan yıllar boyunca bunu çekip duruyor. İşte ilaç içiyorum ama hala başım ağrıyor. Veya sürekli ağrı kesici alıyor.
Ki migrende kullanılan ağrı kesiciler onu daha çok tetikleyebiliyor.
Yani çok farklı. Ağrı kesici bunu artırabiliyor, evet. migreni artırabiliyor.
Evet.
Veya hasta benim sinüzitim var diye, eğer orada doktor arkadaş da dikkatli değilse, hep sinüzit deyip geçiyorsa bu duruma veya bir hadi bir nörolog da baksın bu migren olabilir mi acaba demiyorsa sürekli sinüzit tedavisine gidiyor. Halbuki aslında sinüziti yok. Toplumumuzda %80 sinüzit tanılarının %80'i aslında migren.
Evet.
Yani.
Evet.
Bir nöroloğa görünmekte fayda var.
Bence de yani doğrusu o. Eğer çok bariz hani üst solunum yolu enfeksiyonu var, sinüzit olduğu açık, tamam o gider evet. zaten kulak burun boğazıya. Nöroloğa gitmesi gerek yok.
Ama ortada bir enfeksiyon yok yani. Baş ağrısı yokken.
Tabii mutlaka nöroloğa gidip ayırıcı tanının yapılması lazım. Haklısınız o konuda.
Ve tanıyı koymak da çok kolay. Bir MR'a da ihtiyacınız yok. Yani MR'da bir migreni gösteremiyorsunuz. Tamamen konuşmayla konulan, anamnezle konulan.
Kişinin kendisini tarif etmesi
tarif
gerekiyor.
Etmesi gerekiyor. O tarif edemiyorsa bir soruyor. Mesela annende babanda var mı? Migrenlilerin %99'unda ya annesinde ya babasında kronik baş ağrısı var.
Evet.
Mutlaka çıkıyor. İyi sorgularsanız çıkıyor. Veya çocuğunda var. Mesela hatırlamıyor. Annesi çok yaşlıdır, ölmüştür. Hatırlamıyordur annesinin başının ağrıp ağrımadığını ya da babasının. Evet. Bu sefer biz evet. tersten sorguluyoruz. Çocuğunun birinde var mı diyorum. Baş ağrıyor mu? Bahsediyor mu? Evet diyor. 9 yaşında bir çocuğum var diyor. Sürekli başım ağrıdığını söylüyor. Neyi kuruyorum ben burada? Irsi. O hiyerarşi, o ilişkiyi evet. kuruyorum. Hırsidir migren. Yani
evet.
Ciddi hırsidir. Çocuklarınızdan biri migren olur sizde varsa.
Genetik yani.
Genetik.
Evet.
Başka neyi sorguluyoruz? Yerin bir önemi yok. Genelde yarım olur migren baş ağrısı. Ama enseniden de gelebilir. Yani ensem ağrıyor. Sanki fıtık ağrısıymış gibi veya stres ağrısıymış gibi veya tansiyon ağrısıymış gibi hissedebilirsiniz. Halbuki yok, migrendir. Boynunuz ağrıyordur. Boyun ağrısıdır ama aslında migrendir. Veya mideniz bulanması.
Evet.
Önemli bir kriter. Adet döneminde olması baş ağrının. Çok önemli bir kriter migren için. Güneşte geziyordum. Keyfim yerindeydi. Ya başım ağrıyor. Ben bir türlü güneşe çıkamıyorum. Tipik migren. Lodos vardı o gün İstanbul'da evet. ve rüzgarlıydı hava. Ben her lodosta, her rüzgarlı havada başım ağrıyor İstanbul'da. Tipik migren. İşte gece az uyuyorum, erken uyanıyorum, uykusuz kalıyorum, başım ağrıyor. Migren. Çok uyuyorum.
Migren.
Evet.
Yemek yemeden çıkıyorum sabah. Okula yemek yemeden gidiyorum. Aç karnına gidiyorum. Başım ağrımaya başlıyor. Migren. Veya koşuyorum, işte spor yapıyorum. Efor migreni. Spor yaparken başım ağrıyor. Dinlenince geçiyor.
Su içmemek de
dedikçe yani ediyor. Evet, az su içmek. Az yani gıdaları az tüketmek, evet. suyu az tüketmek. Önemli. Yani bir takım emarelerden biz onun migrene doğru, hani migren olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Ama tabii ki mutlaka baş ağrısında bir MR istiyoruz. Çünkü tümörler,
evet.
habis uğurlar, bunlar bizim en çok korktuğumuz şeyler. Ve bunu MR çekmeden anlamanız çok zor. Çünkü bir tümör bulgu verdiğinde artık iş işten zaten, geçmiş evet. oluyor. Ya hasta epilepsi nöbeti geçiriyor,
evet.
ya
evet.
çok şiddetli bulantı kusma baş ağrısı oluyor, ya komaya giriyor, ya bir tarafı felç oluyor.
Evet.
Yani son safhalarda bulgu veriyor. Dolayısıyla erken yakalamanın yöntemi MR'ı çekip beyni görüntülemek, altyapıyı görmek. O yüzden önemsiyoruz.
Evet, MR hakikaten
hayat kurtarıyor aslında. Erken teşhis.
Mutlaka çekmek gerekiyor. Yani onu evet. fazla masraf olarak düşünmemek
evet.
lazım.
Evet. Tabii bazı hocalarımız bana kızabilir. Hani yani çok ülke evet. ekonomisine zarar falan ama hani burada insan hayatı önemli.
Ben size destekleyici bir şey söyleyeyim o zaman. Evet. Ben California Üniversitesi San Francisco'da bir müddet çalıştım. Orada nöroloji departmanı çok iyidir, bilirsiniz evet, siz de. Nöroradyolojide de dünyada bir numara gibiler evet. böyle. Orada bir vaka toplantısında 10 senede takip edilen bir migren hastasında MR çekiliyor, genç bir hasta. Bayağı da gençti yaşta, tam şu an hatırlamıyorum ama büyük bir tümör çıkmıştı.
Evet.
Oradaki çocuk pediatrik vakaydı. Yani yaşı ufak bir çocuktu. Dedi ki yani ben dedi migren şikayetiyle gelen her hasta dedi MR çektiririm dedi. Kimse de karşı çıkmadı. Evet. Evet. Ki bu söyledim. Evet,
çocuklar da çok önemli. Çocuklar da tümörler daha üst sıralarda.
Evet.
Hani biz şöyle düşünüyoruz tıp hekimleri olarak yani baş ağrısı ilk sebep en sık sebep şudur, ikinci sudur, üçüncü şudur ona göre evet. tetiklerimizi yaparız. Ama çocuklarda bu üçüncü, dördüncü sırada ama büyüklerde 15. sırada. Yani o yüzden çocuklarda daha da şey olmak lazım, alert olmak lazım. Hemen bir MR'a bakmak lazım. Çocuğun yani arada bir başım ağrıyor diyorsa, bunu böyle işte okul psikolojisi gitmek istemiyor veya işte psikolojik oldu veya işte okula gitmek istemiyor dememek lazım. Ciddiye almak evet. lazım. Bazı anne babalar ciddiye almıyor. Çocuklarda migren bir de hiç baş ağrısı olmadan da olabilir. Onu sadece evet. bulantı kusma atağıyla gelebilir. Vertigo atağıyla gelebilir. Hiç baş ağrısı yok.
Evet.
Tek başına vertigo, tek başına bulantı kusma. Böyle de olabilir çocukluk migreni, baziler migren. Evet. Erişkinde de olabilir böyle. Tabii bunlar hep bir nörologla konuşunca evet. ortaya çıkıyor. Çünkü bunları Doğru. diğer branş hekimlerimiz de bilemeyebilir.
Evet,
bu
tabii.
daha detaylı bir eğitim gerektirdiği için bir nörologdan geçmek lazım. Başınız ağrıyorsa.
MR'ın bir yan etkisi de yok. O yüzden
evet, ona da açıklık getirmek lazım.
Tedirginlik yaşamaya da gerek yok.
Birçok insanımız evet. şey düşünüyor. Hani MR'ın bir radyasyon evet. aldığımızı zannediyorlar. Aslında MR'da hiçbir radyasyon. MR bildiğimiz mekanizması evet. mıknatıs.
Tabii.
Manyetik alan. Evet. Büyük bir mıknatıs, elektrik mıknatıs. Hiçbir riski yok. Gebeyi bile artık MR'a sokabiliyorsunuz. Yani gebe evet. insana bile artık MR'a sokup acil bir durum varsa MR'ını çekebiliyorsunuz. Evet. Hiçbir zararı yok. Hiçbir riski yok. Tomografi öyle değil tabii.
Tomografi
tabii.
Bile
orada radyasyon var. Evet. Karıştırıyor evet. insanlar bazen.
Peki tedavisi nasıl migrenin? Yani, tanı kondu yani.
Tanıyı koyduk.
Ne yapacağız?
Hastaya bakıyoruz. Diyoruz ki hani siz bundan ne kadar muzdaripsiniz? O diyorsa ki eğer ben ayda her hafta bir kez yaşıyorum bunu veya 3 gün peş peşe yaşıyorum. İşte ayda 4-5 kere yaşıyorum ben bu evet. ağrıyı ve dayanılmaz bir ağrı ve işimden gücümden hani geri kalıyorum. O günüm mahvoluyor diyorsa profilaktik düzenli kullanacağı ilaçlar başlıyoruz. 3-4 ay belki 1 sene düzenli ilaç kullanıyor. O ilaçlar o ağrının gelmesini engelliyor. Mekanizma ne? Beyinde bir elektrik bozukluğu oluyor. Migrende. Evet. Bu elektrik bozukluğu beni bir gövdemi bir nöron olarak düşünün, beyin hücresi olarak. Benim ellerim, kollarım var.
Evet.
Ayaklarım var. Nöron hücresi böyledir. Ahtapot gibidir. Ve etrafımdan geçen bütün damarlara ben böyle ayaklarla tutunurum nöron hücresi
evet.
olarak.
Evet.
Ben nöron olarak elektrik bozukluğu yaşayınca ve huzursuz olunca hemen bu damarı sıkarım.
Evet.
Daraltırım. Beynin kanlanmasını azaltırım. Sonra aradan bir yarım saat geçtikten sonra bu damarı böyle bir gerdiririm, genişletirim. Gerginliğe yol açarım ve ne olur? Sonra baş ağrısı başlar. Hareket bu. Bütün mekanizma bu. Elektrik bozukluğu ve sonra damarın daralıp genişlemesi. Sonrasında baş ağrısı. Migrenin mekanizması bu.
Evet.
İşte biz bu nörondaki huzursuzluğu, elektrik bozukluğunu epilepsi ilaçlarıyla profilaktik olarak vererek düşük dozlarda günlük kullandırarak hastaya baş ağrısının gelmesini önlüyoruz. Elektriğin bozukluğunu önleyerek evet. ağrının gelmesini önlemiş oluyoruz. Hasta rahat ediyor.
Gerçi biraz sonra geleceğiz epilepsi konusuna. O zaman epilepsi ile migren arasında yani ikisinde de elektrik
biraz benziyor mekanizma.
Ama birisinde evet. hücrelerini birebir etkiliyor galiba. Evet.
Biri damarlarla ilgili.
Damarlarda evet. etkili oluyor.
Damarları gerdirdiği evet. için ağrı ortaya çıkıyor.
Bir de diğer ilaçlar var. Yani damarı
bir de
düzen
atak evet. sırasında evet. ilaçlar var. Şimdi diyelim ki biz bu profilaktik ilacı kullanmadık. Tedbir almadık ama ağrımız geldi. Ne yapacağız? O damarın genişlemiş halini durduran, o sırada oluşmuş ağrıyı önleyen özel ağrı kesiciler var. Standart bildiğimiz o romatizmal ağrı kesici ilaçlar evet. değil. Daha özel üretilmiş. Böyle kutusundan işte 3 tane 5 tane çıkan özel, spesifik
evet.
ilaçlar var. Ve onları hasta cebinde taşıyor. Ağrının geleceğini hissedeceği zaman özellikle nadir ağrılar yaşayan böyle diyelim ki 3 ayda bir geliyor. Cebinde bulunduruyor veya adet döneminde geliyor. Adete gireceğini hissettiğinde hemen bir tane yutuyor. Rahat geçiriyor. Ağrısı olmuyor. Veya işte 3 ayda bir geliyorsa o zaman içiyor. Çok sıksa o zaman düzenli bir ilaç başlıyoruz.
Bunların mekanizmasını nasıl etki ediyorlar?
Bu ağrı sırasında aldıklarımız
evet.
mı? Tabii bütün olay o damar mekanizması üzerinden. Tabii o Damarın daralıp genişlemesi sırasında orada küçük bir inflamasyon da oluyor.
Evet.
İnflamasyon dediğimiz vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması.
Evet.
Zaten o saldırmayla orada ağrı yapıcı, ağrı hissettirici endorfin denen bazı maddeler salınıyor. O maddeler bizim ağrıyı algılamamızı sağlıyor. İşte o ilaçlar onları engelliyor, onların mekanizmasını düzenliyor ve ağrıyı ortadan kaldırıyor.
Evet. Hiç şimdi tabii bazen şunu da duyuyoruz. Ağrı oldukça ağrı kesici kullanıyorlar.
Evet.
Ağrı kesici kullandıkça ağrı oluyor. Artıyor, evet. Kısır döngü böyle çok
analjezik baş ağrısı.
Evet, evet. Çok zor bir duruma geliniyor. Evet,
çok
evet.
Önemli bir konuya değindiniz. Ağrı kesici baş ağrısı. Hep yanlış uygulama. İnsanımız doktorculuk oynamayı çok seviyor. Veya günlük hayattaki mantığı tıba uygulamayı çok seviyor. Günlük hayatın mantığıyla tıpta çok yanılırsınız. Yani teşhis koymakta yanılırsınız. Tedavi etmekte yanılırsınız. O yüzden diyoruz ki her zaman hekime danışın. Yani eczacıya bile değil ya da paramediklere bile değil. Mutlaka hekime danışın. Çünkü tıp dünyasının mantığı normal sosyal hayatın mantığından çok farklı. İşte az önceki mesele. Ağrım var, artıyor. O zaman biraz daha fazla ağrı kesici alayım.
Evet.
Burada nedir? Daha fazla ağrı kesicini onun keseceğini evet. zannediyoruz. Mantık bu. Ama yanlış. Tam tersine ağrıyı daha da kronikleştiriyorsunuz. Status migrenus dediğimiz bir durum var. Mesela migren ağrısını böyle günlerce sürecek hale getirebilirsiniz evet. üst üste ağrı kesici
Doğru.
alarak.
Evet.
O zaman acillik olursunuz. Hatta 3-4
evet.
gün hastanede yatarsınız.
Evet.
Serumlarla ancak evet. rahatlayabilirsiniz. O yüzden ağrı kesiciyi böyle ezbere kullanmamak lazım.
Tabii. Yani.
Etraf, her taraf hekim dolu. Çok evet. kolay ulaşılabiliyor artık özelde, hasta, şeyde, devlette. Bir hekime ulaşmak çok basit, çok kolay.
Kronik migren hastalarının evet. koruyucu tedavi uygulamaları o zaman çok daha mantıklı.
Tabii daha mantıklı. Evet. Yani o sıkıntıları yaşamaktansa.
Belki de kökten tabii çözülecek ileride. Şimdi evet. genetik özelliğinden
Bunun,
bahsettiniz.
Evet.
Tam mekanizması böyle ortaya
belki
çıktığında.
Belki geri bulunursa.
Genetik
belki
tabii genetik
mekanizma çok ortaya dökülmüş.
Evet.
Yani
evet.
çok belirlenmiş artık mekanizması ama tamamen silip atacak bir yöntem yok. Paramedik şeyler de var. Yani bir akupunktur, işte mesela bir hacamat veya bazı bitkisel tedaviler.
Ya da botoks.
Bunlar da nöral terapiler. Bunlar
evet.
da bir yöntem. Bunlar da rahatlatıyor. Yani hastayı birkaç ay ağrısız döneme sokabiliyor.
Evet.
Ama sonuçta yine tekrarlıyor.
Yine tekrarlıyor evet.
Yani onlar da profilaksi manasında. Yani bizim profilaktik verdiğimiz ilaçla aynı
evet.
etkiye sahip aslında.
Yani.
Kesin çözüm değil.
Evet.
Daha mı uzun sürüyor etkileri?
Kişiye İlaç bağlı aslında.
Evet.
Yani mesela akupunktur yaptırıyorsunuz, bakıyorsunuz bir sene migren ağrınız gelmiyor. Veya botoks yaptırıyorsunuz 3-5 seans, bakıyorsunuz bir sene ağrınız gelmiyor ama sonra gene ihtiyaç oluyor.
Evet.
Bizim ilaçlarımız da şöyledir. Bizim kullandığımız o düşük dozlu epilepsi ilaçları, profilaktik ilaçlar işte bir 2-3 ay kullanıyorsunuz, bakıyorsunuz 3-5 ay ağrı gelmiyor. Bazen bıraktığınız anda gelebiliyor, hemen başlayabiliyor. Yani bazen sürekli kullanmanız gerekiyor bir sene, bazen 1-2 ay.
Evet.
Kişiye göre, işte uyumuna göre, hasta uyumuna göre onu karşılıklı karar veriyoruz.
Evet. Şimdi Pınar Hanım'la beraber bu programı biz her branştan hekim arkadaşlar
evet.
katılıyor. Hep şunu görüyoruz.
Evet.
Tedaviler, teşhisler hep bir noktaya gelmiş. Böyle bir ilerisi
yok
kökten
evet.
bir ilerisi kökten çözecek. Evet. Yani genetik mühendisliği
gelmiş.
Evet.
Evet.
Kök hücre yani önümüzdeki 10, 20, 30 yıl içerisinde
öyle
çok şey
diyor
ki ya bütün hastalıkların ortadan kalkacağı gibi durum. Çünkü
evet.
tıp çok ileri görünüyor ama aslında öyle değil.
Çok
mesela
değil,
şimdi
doğru.
kanser hastası oluyor. Kemoterapi veriyorsunuz. Kemoterapi
evet.
zaten öldürücü bir tedavi. Kemoterapiden ölüyor insan. Yani
evet.
bütün vücudu öldürmese bile bütün vücudunu alt üst ediyor.
Evet.
O bir hasar
evet.
veriyor.
Tabii.
Veya işte diyoruz ki ağrı olduğunda ağrı kesici. Ağrı kesici mahvediyor zaten. Yani
evet.
böbreklere
evet.
zarar veriyor.
Mideye
zarar, zarar veriyor. Bir de bağımlılık meydana getiriyor. Kısır döngüye sokuyor.
Evet.
Yani öyle bir noktaya gelmiş ki tıp böyle önümüzdeki 10
Çıkandı.
20 yıl içerisinde
gibi.
Bir şekilde böyle kanserin de tedavisi, kök hücreyle işte değil mi organların
evet.
yenilenmesi, organ nakili bambaşka bir duruma gelecek. Çok minik böyle nano teknoloji
tabii.
devreye giriyor. Minik kameralarla bu işte robotlarla gidip kanser hücresini alıp çıkart oradan
ben,
çık
evet.
böyle gibi böyle
mesela,
bir şey olacak
uyku apneli,
yani.
Bu gevşeyip hava yolunu kapatan o kas yumuşaklığı dil kökü belki oraya küçük bir çip konacak.
Evet.
Her
tabii.
şey çözülecek.
Tabii.
Ben şunu keşfettim. Tabii bu bilimsel bir şey değil. Kitapta yoktur ama bu benim hani sorgulamamdan çıkan bir şey, hasta tecrübemden gelen bir şey. Uyku apneli hastaların çoğunun çocuklukta bir psikolojik travmayla karşılaştığını görüyorum sorguladığımda. Belki bir psikoterapiyle bile bunu düzeltebileceğiz
evet,
belki de.
Evet.
Tabii
biraz spor, biraz zayıflama
Doğru.
belki çok etkin bilinçaltını gerçekten çözecek. o çocukluk çağındaki travmayı hakikaten halledip problemi ortadan kaldıracak ciddi güzel bir psikoterapiyle belki de uyku apneyi çözeceğiz.
Tabii yani, belki, doğru tabii. Psikolojik etkilerin burada yani insanın üzerinde fizyolojik etki bıraktığı biliniyor zaten yani, evet, değil mi? O kesinlikle. Mesela genetik bir değişiklik meydana getiriyor olabilir veya o fizyolojisinde bir bozukluk meydana getiriyor olabilir. Amerika'da zaten sırf bakın bu bile böyle bir delil, hastalar üzerine çalışmalar yapıyorlar. Yapanlar tamamen bağımsız yani belli bir ideolojiye sahip hekimler, evet, değil biliyorsunuz. Dua eden hastalarla dua etmeyen hastalar, evet, arasında çalışmada bağışıklık sistemleri hakikaten farklı oluyor. Çok farklı. Daha rahat tedavi oluyorlar. İyileşme oranları, prognozları daha iyi oluyor.
İşte inanç çok bu bir önemli. Gerçek. Tabii, evet. İnanmak çok önemli.
Doğru.
Ümidi kesmemek.
Tabii.
Evet. Yani evet, ümit olduğunda her şey değişiyor.
Doğru, haklısınız.
Tabii. Bugün insanlar, profesörler kitap yazıyorlar. Ne diyorlar? Kanserden korkmayın. Kanserle yaşamayı öğrenin ve savaşmayı öğrenin. Yani ümit.
Evet, tabii.
İnanmak ve ümit etmek.
Tabii bağışıklık sistemi çok etkili.
Bu çok önemli bir şey.
Tüm hastalıkların sebebi.
Kesinlikle.
Tabii mesela depresyon da sizin konunuz, evet, değil mi? Evet. Depresyona giren hastaların bütün vücut sistemlerini çökerten bir durumla karşı. İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim.
Evet. Evet. Yani tabii biz nöroloji uzmanıyız ama, evet, çoğu depresyon hastası da bize geliyor.
Evet.
Çünkü somatizasyon dediğimiz bir şey var. Bundan bahsetmek isterim. Somatizasyon, bedenselleştirme. Nasıl bir mekanizma? Hastanın aslında hiçbir hastalığı yok. MR'a girmiş, check-up'lardan geçmiş, kalp doktoruna muayene olmuş, dahiliye doktoruna muayene olmuş, her yerden muayene olmuş, her yerde tahlil tetik yaptırmış, böyle dosyayla geliyor. Ama diyor ki doktorum benim şuram uyuşuyor. Ben bu hastalarda tahlillerini inceliyorum, gerek varsa yenilerini yapıyorum ya da eksik olanları yapıyorum. Sonra diyorum ki bakın diyorum, sizin ruhunuzda bir hastalık var. Sizin bedeninizde bir sorun yok. Sadece ruhunuz diyor ki ben huzursuzum, hastayım, bir sıkıntım var, bunu çöz.
Evet.
Ve sen bunu duymadığın için beden artık, bu doğamızda olan, yaratılışımızda olan bir mekanizma. Beden diyor ki ya benim bunu duyurmam tepki gerekiyor. Veriyorum. Ne yapayım? Bari adamın şurasını uyuşturayım ki diyor. Evet. Bu sefer bura uyuşuyor. Sen zannediyorsun ki ben felç geçiriyorum. Halbuki yok. Bütün tahliller normal. Ve ona inanıyor hasta. Ben felç geçiriyorum. Veya başım ağrıyor diyor. Halbuki ağrmıyor. Ruhu ağrıyor. Kolum tutmuyor diyor. Buram eğiliyor diyor. Halbuki yok. Aslında ruhu eğiliyor.
Nefes alamıyorum diyor.
Nefes alamıyorum diyor. Evet. Boğuluyorum diyor. Evet. Halbuki hayır, ruhu boğuluyor. İşte orada biz o zaman şeye giriyorum. Ben hastaları da hep sorgularım. Önce inanç sistemine gelirim. Sorarım. Hani inanır mısın, inanmaz mısın? İnanıyorsan aran nasıl? Yaradanınla aran nasıl? İdeologunuz nasıl? Konuşur musun? İletişiminiz nasıl? Ve oradan ufak bir psikanalize, böyle nöropsikanalize girerim. Yavaş yavaş çocukluğuna doğru giderim. Ve oradan o bilinçaltına yerleştirdiği yaşamı boyunca yanlış düşünceleri, felsefeleri ya da onu hasta hale getiren, onun ruhunu o hale getiren, depresif hale getiren emareleri, o bilinçaltı patolojik devreleri tek tek böyle ortaya çıkarıp onları böyle cerahati patlatır gibi tek tek patlattığınızda sonra hastanın da inancı, ümidi gelişmeye başladığında, size de güvendiğinde bakıyorsunuz çok güzel düzeliyor. Tabii ki bunun altında kimyasal şeyler var. İşte serotonin mekanizması, dopamin, evet, mekanizması.
Ama sonuç oluyor. Sebep tabii de
bu,
sonuç oluyor.
Bu sonuç aslında. Evet. Altta bir kimyasal bozukluk var. Evet, o yüzden depresyon, evet, ilacı kullanan düzeliyor.
Doğru.
Ama oraya nereden gidiyoruz?
Nereden gidiyor, evet.
O işi psikanalizle hallediyoruz. Psikanalizin köküne de felsefeyle gidiyoruz. Yani.
Temelde ama inanç.
Temelde inanç
var. Evet, gerekiyor. Allah inancı.
Evet.
Aslında öyle. Evet. Evet.
İşte dünyadaki zaten sorunun temelinde bu. Yani sevgisizlik ortamı, tabii, oluştu bütün dünyada.
Evet, kesinlikle.
Böyle bir şey, bir zihniyet,
bilinçaltına bir insanlar. Şu anda dünya zaten. Yani.
Sen hayatta kalman için mutlaka güçlü olman gerekir. Evet. Bir sendelersen elenir gidersin, mahvolursun. Evet. İşte bu insanlarda yarın korkusu başlıyor. İşini kaybetme korkusu başlıyor. Okulda başarısızlık korkusu.
Ki bunlar
işte şundan korku, Mevlana'nın
istemediği
korku.
Şeyler aslında.
Tabii.
Bu korkuyu yaşamak aslında bir nevi ona isyan etmek.
Doğru.
Hani bana güvenmişken, bana tevekkül etmişken, tabii, nasıl oluyor da sen bu korkuyu yaşıyorsun?
Haklı, tabii haklısın.
Allah'a
güvenmek. Yani, madem bana, tabii, inanıyorsun, güveniyorsun, o, evet, zaman nasıl bu korkuyu, evet, yaşıyorsun? Ve çok enteresandır. Hani dinleyicilerimiz bizi yanlış algılamasın ya da bir hakaret olarak algılamasın. Ama inanan insanlar da belki bunun felsefesini tam oturtamadıkları için daha çok görüyoruz bu biz depresyonu, panik atağı, bu huzursuzluğu.
Evet.
O zaman belki onun biraz daha iç yolculuğunu, bu inanç meselesini biraz daha derinleştirmesi gerektiğini, evet, tavsiye,
ama
ediyorum.
Ama şöyle bir şey de yapılabilir. Yani öyle bir sistem olması gerekiyor ki bu insanlara bu güvenceyi de verecek. Evet. Ortadan kaldıracak. Yani mesela korunup kullanacağını bilirse bir insan, yaşlı,
evet,
da olsa, ki, işsiz,
tabii,
de kalsa,
evet,
öyle güçlü bir devlet yapısı, bir sistem, tabii, düşünelim, böyle zengin bir sistem. korunup kullanılabilirse o korkuyu yaşamaz tabii, artık. Yani, tabii güvenir o zaman. Güvenir. Mesela şimdi Amerika dünyanın en zengin ülkesi.
Evet.
Ben orada uzun zaman yaşadım.
Evet.
3 milyon evsiz insan vardı.
Evet.
Şimdi insanlar o biliyorsunuz ev mortgage'la giriyorlar bir eve. Evet. Bütün şeyini hayatını ona bağlıyor. Yani ay sonu gelecek olan faturaların ödenmesi. Bir kere diyor ben böyle hastalansam, işsiz kalsam diyor. Evden bir kere hemen atarlar. Doğru, sistemde
evet,
öyle.
Doğru.
Arabasını elinden alırlar. Sokakta kalır.
Evet.
Sokakta kalınca devlet de bakmıyor zaten. Sokakta yaşıyor adamlar.
Evet.
Şimdi böyle bir sistem olur mu? Böyle sistem olursa tabii insanlarda müthiş bir korku, gerginlik.
Kesinlikle.
Evet.
Sonra baş ağrısı başlıyor. Migrenler başlıyor. Boyun
aslı
ağrısı, bel
olacak.
Ağrısı. Tabii midesinde ülser oluyor. Artık yani kansere kadar gidiyor ondan sonra.
Tabii şimdi travmatik bir ülkeyiz. Hani yıllardır travmatize ola ola gelmişiz. Siyasi hayatımız travmatik, toplumsal olaylarımız travmatik. Tabii bunlar çok etkiliyor insanımızı. Yani bireysel hastalıklarda aslında daha yukarıdan baktığınızda, kuş bakışı baktığınızda ülkenin yaşadığı işte siyasal, toplumsal,
evet,
ekonomik krizler, travmalar çok etkiliyor insanları. Yani o yüzden sizin dediğiniz çok
evet,
doğru.
Ama
İnsanın
işte,
güvende
evet,
hissetmesi çok önemli bir şey.
Evet.
Yani.
Dediğiniz gibi halk, yani Türk halkı hakikaten çok çile
görmüş
bir halktır.
Yani
ama
öyle.
Aynı zamanda da Allah inancı
tabii,
çok kuvvetli bir halk.
Zaten onunla kurtarıyor.
Evet.
Yani
doğru,
onunla
tabii,
bir yerlere tutunuyor. Yani belki dağılacak.
Tabii.
Darmadağın. Yani öyle hikayeleri dinliyoruz ki. Yani hayata tutunması çok zor. Ama inancıyla tutunmuş. İnancıyla bir yerlere getirmiş. Kendini,
evet,
kendi kendine terapisini yapmış. Çoğu insanımız o halde yani.
İnşallah hepsi birlikte
evet,
inşallah,
yani tıpta altın bir tıpta da bir altın çağ yaşanacak öyle görülüyor. Hem ekonomide hem sosyal hayatta
evet,
hem manevi olarak böyle merhamet,
evet,
sevgi, şefkat ortamı olarak bir
evet,
altın çağı yaşamak
i̇nşallah,
zorunda da insanlık ve olacak da inşallah. Çünkü çok sıkıntı çekildi yani bugüne
kesinlikle,
kadar. Hala bakın her tarafta savaş var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Mesela Amerika'nın Afganistan'a yaptığı harcama sırf Afganistan'da askeri
evet,
operasyondan dolayı 1.7 trilyon dolar. İşte Irak'ta 3 trilyon
bitti
dolar.
Yapalım.
Resmi rakamlar bunlar ki gayri resmi daha da fazladır
evet,
bundan. Bu parayla dünyada ne açlık kalıyor, ne fakirlik
kesinlikle,
kalıyor, ne hastalıklarla mücadelede bir sorun kalıyor böyle yani. Niye onu harcamayıp da bunu harcıyorsun o kadar parayı?
Ama şu önemli yani burada tabii şunu unutmaması gerekiyor insanların. Tabii işte gücü, parayı, iktidarı eline alan kişilerin eğer gerçekten Tanrı inançları varsa ve Tanrı'nın sözlerinden haberleri varsa bunları unutmamaları önemli. Bütün kitaplarında bunu bahsetmiş. Mevla hepsinde tek tek söylemiş. Her zaman
evet,
işte malınızla, mülkünüzle, iktidarınızla sizi test edeceğim.
Evet,
sizi sınava
doğru,
çekeceğim.
Doğru.
Ve bunu dağıtmanız için size vereceğim. Gücünüz
evet,
için değil, dağıtmanız için vereceğim.
Doğru, haklısınız.
Yani ve bununla ilgili her türlü örnek zaten kitapların hepsinde var. Yani bunu görebilmek önemli. Dürüst olabilmek önemli yani. Dürüst ve sevgi dolu olabilmek
evet,
önemli yani. Burada
evet,
samimiyet önemli. Ama samimi olmak istemedikten sonra Afganistan'da olacak,
tabii,
Suriye'de olacak, Irak'ta olacak, her şey olacak yani. Filistin'de olacak.
İnşallah hepsi düzelecek
bu,
yani.
Mesela belki bu kadar dünya bilinçlenmesine ihtiyacımız var belki.
Evet, inşallah.
Bir, yani böyle bir nasıl olur bilmiyorum ama.
Oluyor bir yandan
evet,
işte insanlar
olur,
evet, yani
bir uyanış da var çünkü yani bu sıkıntı.
Bu da olacak. Olacak.
Her sıkıntı
yani,
olacak.
Evet. Kitaplarda bunu da söylüyor. Bu uyanış olacak.
Her
bir güzellik geliyor. Evet,
emareleri.
Arkasından bir güzellik
gelecektir.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi uyku konusuyla ilgili ben şu an aklıma geldi onu sormak istiyorum.
Tabii.
Uyku paralizi ya da uyku felci.
Evet.
Nasıl bir hastalıktır?
Şimdi bu nefes almada beyin ne yapıyor? Biz önce istemli olarak, bilinçli olarak nefes alıp verirken uykunun derin safhalarına giriyoruz. Uyku 4 basamak. 1. safha, 2. sayfa, 3. sayfa, 4. safha. Hatta arada bir de REM uykusu dediğimiz rüya uykusu
evet,
var. İşte bu safhalara doğru derine dalarken beyin yavaş yavaş istemli hareketten yani korteksten yukarıdan yönetilirken
evet,
solunum hareketi yavaş yavaş beyin sapına refleks kendiliğinden otomatik solunumu çalıştıracak merkeze doğru kayıyor solunum hareketleri. İşte o geçişte bir sorun yaşanıyorsa eğer
evet,
ne oluyor? Hasta o geçişi yaşayamayınca nefes duruyor. Ya da o geçiş sırasını hasta biraz böyle daha derin uykuda değil de daha yüzeysel bir uykuda yaşıyorsa o sırada bir kas paralizisi oluyor. Bütün kaslarımızda bir gevşeme.
Evet.
Yani bir nasıl diyeyim geçici bir felç hali oluyor. O anda hasta uyanırsa ya da bilinci biraz
evet,
yükselirse yani
Yani şuur olmuş oluyor mu?
Şuur demeyelim de biraz uykuda daha yüzeyel duruma gelirse bunu hissediyor. Hissedince ne oluyor? Bunu bir karabasan gibi, bir nefesime çöktüler gibi algılayabiliyor. Veya hiçbir tarafımı hareket ettiremedim gibi algılıyor. Ama tabii bununla ilgili daha farklı paramedikal açıklamalar da var. Ama işin fizyolojisi böyle olduğu söyleniyor. Tabii bunu nasıl inceleriz? Hani gerçeğin...
Çocukluk yaşlarda mı başlar?
Çocuklarda, ben kendim yaşamış biriyim. Yani çocuklukta çok yaşardım bunu. Ama her yaşta olabilir.
Olabilir.
Evet.
Tedavisi var mı? Pardon.
Tedavisi tabii ki. Yani bununla ilgili bir takım çalışmalar var. Ama böyle %100 bir çözüm yok. Ama şöyle, zaten yaşayanlar belki hayatlarında bir kere, iki kere veya 3-5 kere yaşıyorlar. Ama çok yoğun yaşamak var, yaşanıyorsa bir takım ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili çalışmalar var.
Süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama kısaca bir epilepsiden bahsedelim mi?
Evet, bahsedelim. Toplumumuzda çok. Yani Türkiye toplumunda epilepsi oldukça çok. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazla. Daha çok da böyle sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerimizde çok fazla. Epilepsi bir elektrik bozukluğu. Nedir bu elektrik bozukluğu? Böyle anlaşılabilecek bir dilde anlatmaya çalışıyorum. Aslında bizim böyle bir küre gibi düşünelim nöronlarımızı. Bu kürenin, balon düşünelim, balonun bir duvarı var değil mi? Bu kürenin bir duvarı var. Bu duvarla, bu duvarın dışıyla içi arasında iyon farkı var. Yani ortam farkı var.
Evet.
Ve bu dışla iç arasındaki ortam farkını dengeleyen bu duvar üzerinde bazı pompalar var. Özel kanalcıklar var. Bu kanallar böyle sodyum, potasyum, kalsiyum dediğimiz tuzları, normal sofra tuzuyla aldığımız, suyla aldığımız bunlar moleküller. Böyle bir dışarı bir içeri karşılıklı olarak veya aynı yönde, zıt yönde böyle atıp geri alıyorlar.
Evet.
Hücrenin içi ile dışı arasındaki elektriksel dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Bu kanallar bozuluyor epilepside. Aslında çoğu nörolojik hastalıkta bu kanallar bozuluyor. Ama epilepside özellikle bunlar bozuluyor. O yüzden tıpta bunlara kanalopati deniyor.
Evet.
Bu kanallardaki bu etkileşim, bu tuzların giriş çıkışı bozulunca hücrenin elektriği de bozuluyor. Sonuçta bir kısa devre oluyor ve birdenbire bir elektrik patlaması ortaya çıkıyor. Sonra hasta kasılıyor, nöbet geçiriyor. Tabii bu en tipik örneği. Kasılma, bayılma, ağzından köpük gelmesi, dilini ısırma, idrar kaçırma, şuurunu kaybetme. Ama daha basit şeyler de var, epilepsiler de var. Bazen dalabiliyor hasta kısa süreli gibi nöbetler ortaya çıkıyor.
Yani ön belirtiler oluyor mu? Çünkü diğer hastalıklardan biraz daha seyri tabii, farklı olmuş oluyor.
Birdenbire ortaya çıkıyor aslında. Yani bunu kestirmeniz, önden tespit edebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla hele de böyle büyük bir nöbetle gelirse hasta, aileler, yakınları çok şok oluyorlar. Birdenbire böyle bir tabloyu görmeleri onları ürkütüyor, korkutuyor. Ama sonuçta tedavisi olan bir şey. %100 tedavisi var. Ama eğer hastanın zeka geriliği varsa, serebral palsisi, doğumsal anomalisi varsa ve beraberinde epilepsi varsa, bunlar daha ağır oluyor. Daha böyle üçlü beşli ilaç kullanmak gerekiyor. Veya daha ölümcül olabiliyor. Veya doğumda başladıysa, çocuk doğar doğmaz işte bu enzimleriyle ilgili, kanıyla, genetiğiyle ilgili bozukluklar varsa ve bu beyni etkilemişse de epilepsi nöbeti ortaya çıkardıysa, o zaman çocukluk yaşlarda hemen komaya girebiliyor, sürekli nöbet geçirebiliyor. Onlar pek uzun yaşamıyor maalesef. Kaybedebiliyoruz. Ama şunu da karıştırmamak lazım. İzleyicilerimiz endişelenmesin. Ateşli havale.
Evet.
Bu da çocuklarda oluyor. Bu korkulacak bir şey değil aslında. Çok sık tekrarlıyorsa ilaç kullanıyoruz. Ama çocuk hayatında bir kere geçirmiş, ona ilaç başlamayız. Ama birkaç kere geçiriyorsa ilaç başlıyoruz ve genelde de 6-7 yaşında düzelip gidiyor. Bir daha da ilaca gerek olmuyor.
Evet.
Çok nadiren ileriki yaşlarda devam edebiliyor. Ama epilepsi her yaşta ortaya çıkabilir. Ama erişkin bir insanda ortaya çıkıyorsa birdenbire, önce bir tümör ya da damar tıkanıklığından şüphe ediyoruz. Doğru. Ya da bir ensefalit, beyin iltihabından şüphe ediyoruz. O yüzden her epilepside bir MR'ı görmek istiyoruz.
Doğru. Kontrastlı olsa tabii.
Yani tabii kontrastlı. Mutlaka ilaçlı yapmak gerekiyor. Evet. Tümörleri daha iyi o zaman tespit edebiliyoruz.
Serebral palsisi olan yani beyin felci değil mi?
Serebral palsi hani şu işte doğumdan sakat kaldı, işte doğarken oksijensiz kaldı dediğimiz çocuklar var ya.
Evet.
Onların epilepsileri tabii daha ağır oluyor. Yani,
hepsi, her serebral palsili çocuklarda epilepsi olur
mu? Olmaz. Hayır.
Olmaz değil mi?
Belli bir yüzdesinde. Evet. Yani belli bir yüzdesinde oluyor maalesef ve genelde de tek ilaç yetmiyor. Birkaç ilaç birden kullanmak gerekiyor.
Evet.
Onlarınki biraz daha ağır oluyor.
Epilepsi nöbet geçiren hastalarda çevresindeki insanlar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Yani o esnada bir nöbete şahit oluyorlarsa epilepsi
öncelikle nöbeti. Şunu bilmek lazım. Yani epilepsi nöbeti o anda hiçbir insanı öldürmez. Çok nadir bir ihtimaldir. Hiçbir insanın kalbini durdurmaz vesaire olmaz. En önemli şey onu yan yatırıp ağız yolunu açık tutmaya çalışmak. Yani nefes alıp vermesini sağlamaya çalışmak. Evet. Yan yatırmak. Evet. Aslında çok yapılabilecek bir şey yok. Bir an önce alıp hastaneye götürmek en güzeli. Ya da kasılma sırasında, çırpınma sırasında kendine zarar vermesini engellemek. En önemli şey. Veya kafasını sağa sola vurmasını engellemek. Yani kendine zarar gelmesini, solunum yolunun açık olmasını sağlamak. Yapılabilecek tek şey bu. Zaten beklenirse birkaç dakika içerisinde o nöbet duracaktır.
Evet.
Bir an önce hastaneye ulaştırmak önemli ya da 112'ye haber vermek önemli. Ama epilepsiyle çok karışan ve toplumumuzda çok sık görülen bir şey var. Konversiyon nöbetleri.
Evet.
Yani özellikle genç bayanlarda, erkeklerde de olabiliyor ama ağırlıklı olarak genç bayanlarda. Psikolojik nöbet. Onda hasta daha çok çırpınıyor. Ve ikisinin farkı şudur. Gerçek nöbette hasta dilini ısırabilir. Yani kan çıkar, yaralanır.
Evet.
İdrar kaçırır. Veya kafasını çarpar. Psikolojik nöbette hasta hiçbir zaman yaralanmaz.
Daha kontrollü.
Ve hiçbir zaman yalnız değildir. Hep etrafta bir şahit vardır, izleyen vardır.
Evet, daha kontrollü.
Ve kökeninde her zaman ailesel travma vardır. Evet. Çocukluğunda ya da gençliğinde, ergenlik çağında bir psikolojik bir anne, baba, çocuk üçgeninde bir kırılma, bir problem vardır.
Genetik midir?
O pek genetik değil. Onda
hayır, epilepsi.
Epilepsi tabii genetiktir. Genetik. Irsidir genelde.
İşte orada da demek ki bir noktaya gelindi genetik mühendisliğe inşallah evet. O rahatsızlıklar da tam yani, kökten
belki bu
olur.
Dediğimiz kanalların tamam. Üreten genler de tespit edilmiş.
Evet.
Yani o tuzların hareketini sağlayan kanalları onlar bir protein yapı, özel bir yapı. Onun nereden üretildiği belli. Hücrenin çekirdeğindeki genlerden, kromozomlardan üretiliyor. O da tespit edilmiş.
Evet.
Belki oraya bir genetik evet. Mühendislik bu kanalların düzgün üretilmesine neden olacak ve epilepsi ortadan kalkacak.
Evet, birçok şey. Ben mesela tabii. Geçenlerde tam bu konuyla ilgili değil ama bir çalışma vardı. Birkaç hafta önce, bir ay kadar önce yayınlandı. Bu yaşlanmayla ilgili. Bakıyorlar bir molekül var, bir protein.
Yani.
Bu protein hücre çekirdeğiyle mitokondri arasında, yani hücrenin enerji santrali arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Bakıyorlar yaşlanma olan hücrelerde mitokondri sayısında önemli bir azalma var.
Evet.
O proteine dönecek, yani o proteine çevrileceği hücrenin bir dışarıdan molekül veriyorlar
evet.
Farelere.
2
evet. Yaşındaki farelere bu verildiğinde bir anda 2 aylık dokulara sahip olmuşlar böyle. Evet. Kas dokusu, bütün cildi, her şeyi ona göre olmuş. Demek ki bu insanlarda da bir müddet sonra
yapılabilir.
Ömürler uzayacak. Mesela yaşam kalitesi,
kök
hücreler, evet. Değil mi? Hepsi yani. Genetik mühendisliği.
Belki ömrü evet. Hani uzatabileceğiz ama yani tabii ölümü çaresini bulamayacağız belki.
Tabii.
Ama bir dokunun yenilenmesini sağlayabileceğiz. İşte
evet.
Kök hücre. Kök hücre dediğimiz nedir? En ilk anne karnındayken oluşmuş hücre demek. Hücre. Yani o hücre her şeye dönüşebilir. Kalp hücresi de olabilir, göz hücresi de olabilir, beyin hücresi. Onu yönlendirmek önemli.
Evet.
Onu nereye koyduğunuz önemli. Kök hücreyi omuriliği kesilmiş farenin kesilmiş bölgesine koyuyorsunuz. Omurilik
düzelebilir.
Düzeliyor
evet,
ve
evet.
Fare
doğru.
Tamam. Aksayarak da olsa yürümeye başlıyor.
Evet. Tabii dediğiniz yani. Gibi ömür uzaması hepsi bir kadar üzere. Ölüm mutlaka var ama ya insanın normal genetik yapısı deniyor.
Evet.
120 yaşına göre yaşamaya uygun aslında.
Uygun evet.
Ya bu beslenme şartları, işte tabii. Sevgisizlik ortamı, bir de her şey zararlı olduğunu görüyoruz. Yani tavuğu bile işte antibiyotik hormonu verince
evet.
O artık zararlı hale gelmeye başlıyor. Bal diyorsun, balı şekerli üretiyorlar vesaire gibi. O zaman tabii ortalama yaş 60'lara 70'lere düşmeye başlıyor. Halbuki tekrar 120...
İşte, yaratılıştan, doğallıktan uzaklaşınca ömrü evet. Kısaltıyorsunuz.
Evet.
Yani bütün mesele bu. Ama doğal kaldığınızda, sevgi içinde kaldığınızda, samimi olduğunuzda ömür uzamaya başlıyor ve gençleşmeye başlıyor.
Doğru.
Yani.
Evet. Ben epilepsiyle ilgili bir şey daha sormak Tabii. istiyorum. Her yaşta görülebiliyor evet. galiba. Anne karnında epilepsi nöbetleri olabiliyor diye bir şey duymuştum. Bilmiyorum doğru mu? Ya da doğduktan sonra da hemen bebeklerde de epilepsi olabiliyor diye.
Tabii doğduğu andan evet. itibaren epilepsi nöbeti. Özellikle böyle enzim hastalıkları olan evet. yani vücudun işleyişinde hep enzimler görevlidir. Bir takım evet. proteinler bir takım molekülleri bir takım moleküllere çevirir. Bu sürekli saniyeler içerisinde olur vücudun her yerinde. Hücre çekirdeği içerisinde. Evet. İşte onlarda bir eksiklik olduğunda doğar doğmaz nöbetle oluşabilir. Yeni doğan nöbetleri diyoruz ona. Ama anne karnındayla ilgili çok bir bilgim yok. Ne desem hani yanılabilirim. O konuyla ilgili bir araştırmam yok. Ama tabii tıp gelişiyor. Belki de olabilir, doğru olabilir. Araştırmak
parsiyel
lazım.
Parsiyel epilepsi ile diğer epilepsi arasındaki farklar nelerdir?
Parsiyel epilepsi adından da belli. Hani evet. vücudun bir tarafını evet. tutan epilepsi. Bunlarda özellikle MR'a çok bakıyoruz. Hani evet. bir tümör var mı yok. Mesela tümörler genelde böyle genel bir epilepsi değil de böyle bir tarafın mesela sağ tarafı kasılmaya başlar. Sonra sol sağ hep beraber evet. kasılır. Evet. Parseli bir fokal epilepsi böyle başlar. Ama tabii tümörler nadir nedenler, ağırlıklı nedenler bu kanal problemleri, elektrik bozuklukları. Evet. Tabii o kadar 100 çeşidi var çok epilepsinin. Evet. Çok ciddi bir dünya sınıflaması var. Yani başladığı yer de önemli. Yani mesela bir temporal lobdan başlıyorsa çok böyle tipik hareketleri olabilir. Ne bileyim işte ağız yalama, evet. şapırdatma evet. şeklinde olabilir. Sıcak suya girersiniz, duş alırken nöbet geçirebilirsiniz. Tetikleyici faktör evet. olabilir. Kitap okuma epilepsisi var mesela. Çocuk açıyor, okumaya başlıyor, nöbet geçiriyor. O sırada kabloları bağlıyorsunuz EEG'ye. Açıyor, kitap okumaya başlıyor. EEG'de başlıyor evet. bozukluklar. Veya bir takım böyle kol bacak hareketleri olabiliyor. Hep bildiğimiz o kasılma nöbeti olmayabilir.
Evet çünkü genelde epilepsi öyle, öyle bir şey canlanıyor Tabii. insanda.
Veya evet. bir noktaya gözünü dikme. Evet. İşte çocuk mesela okuldadır. Bu çocuğun başarısı düştü. Öğretmeni diyor ki sürekli bu çocuk dalıyor. Mesela absans epilepsi olabilir.
Evet.
Büyük bir nöbet yoktur ama çocuk o sırada beyin kısa süreli duruyordur.
Duruyor.
Evet. İlaçla hemen düzelir.
Çok fazla çeşidi var.
Yani çok çeşidi var.
Evet. Epilepsiyle diğer hastalıklarla evet. ilgili soracağım sorular bu kadar ama Oktar Bey sizin.
Evet yani vaktimizin evet. de sonuna geldik ama çok güzel bir evet. sohbet o verdiğiniz evet, bilgiler
teşekkür ederim hakikaten. Ağırladığınız için fırsat verdiğiniz için.
Tekrar inşallah sizi ağırlamak isteriz. Hakikaten çok kaliteli evet. güzel bir anlatım oldu maşallah.
Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz.
Yararlı olmuşuzdur. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler sağ olun.
Teşekkür ederim.
Bir Yaşam ve Sağlık programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta nöroloji doktoru Oğuz Bak bizlerle birlikteydi. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın haftaya yeni değerli bir konu olacak. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.